Ayrım 39.
Sanki ikiye bölünmüş de gelişi güzel yapıştırılmış gibi, dedi Lowell. Güldü. Ama Holmes ağrıların bir iki haftada geçeceğini söylüyor. Seninki nasıl?
İyi. Çok daha iyi.
Sam Tickner ne yapıyor, duydun mu?
Ne yapıyormuş o eşek?
Adi kardeşlerinden biriyle ortak yayın evi açıyor. New York'ta. Bana mektup yazdı. Bizi Broadway'den silecekmiş. Bill Tickner, öz evlatlarının kendi adını taşıyan yayın evini batırmaya çalışacaklarını hiç aklına getirir miydi acaba? Aşağılık herifler, denesinler bakalım. Sana bu yılki en iyi şiirimi yazacağım Fils, sırf bu konuda. Biraz daha beklediler. Baksana, dedi Fils, bir çift eldivenine bahse girerim ki Kemp'in aklı başına geldi. Oynadığı küçük oyundan vazgeçti. Bence böylesine muhteşem bir ay ve sessiz yıldızlar günahları cehenneme geri yollamaya yeter. Fils çantasını kaldırdı, ağırlığını hissedince güldü. Madem öyle, niye bu paranın birazıyla Parker's'ta akşam yemeği yemiyoruz? Senin paranla mı? Ne duruyoruz? Lowell yürümeye başladı, Fils ona durmasını söyledi, Lowell durmadı. Dursana obur, yazarlarım beni hiç beklemiyor diye homurdandı Fils. Ben tombul biriyim, insan biraz saygılı olur. Zayıflamak mı istiyorsun Fils, diye seslendi Lowell başını çevirerek. Yazarlarına %10 daha ver, bak yağların nasıl azalacak. Daha sonraki aylarda piyasada yeni türemiş olan J.T. Fields'ın halkı kötü etkilerini düşünüp nefret ettiği, suç haberleri veren ucuz dergilerde alt düzey bir Pinkerton dedektifi olan Simon Kemp'in öyküsü çıktı. Langdon W. Peasley ile yaptığı uzun bir görüşmenin ardından Boston'dan kaçan Kemp, başsavcı tarafından çeşitli üst düzey hükümet yetkililerine savaş sırları üstüne şantaj yapmaya teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu. Kemp suçlu bulunmadan önceki 3 yıl boyunca şantaj yoluyla binlerce dolar kazanmıştı. Alan Pinkerton, Kemp ile çalışmış tüm müşterilerinin parasını geri ödedi. Ülkenin bir numaralı özel dedektiflik şirketi sadece Harvard'lı Doktor Augustus Manning'in yerini bulamadı. Augustus Manning, Harvard şirketinden istifa edip ailesiyle birlikte Boston'dan taşındı. Karısı bazen aylarca konuşmadığını söylemişti. İngiltere'ye ya da bilinmeyen bir denizdeki bir adaya gittiğini söyleyenler oldu. Harvard Denetim Kurulu'nda yapılan bir seçimle yeni üyeyi beklenmedik bir şekilde Ralph Waldo Emerson oldu. Bu fikri filozof yayıncı J.T. Fields vermiş ve Başkan Hill desteklemişti. Böylece Bay Emerson'ın 20 yıl süren Harvard sürgününü sona erdi. Cambridge ve Boston şairleri aralarından birinin kolej idaresine girmesine memnun oldular. Henry Wadsworth Longfellow'un Cehennem Çevirisi'nin özel bir basımının 1865 sonlarına doğru yayınlanması, Dante'nin 600. doğum günü kutlamalarını düzenleyen Floransa Komitesi tarafından minnetle karşılandı. Berlin, Londra ve Paris'teki en saygın edebiyatçılar tarafından çok iyi olarak tanımlanan Longfellow'un çevirisine duyulan merak arttı. Longfellow, çevirinin birer kopyasını Dante Kulübü'nün tüm üyelerine ve arkadaşlarına gönderdi. Bundan pek bahsetmese de bir kopyayı Auburn, New Yorklu genç bir bayan olan Mary Frere'in nişanlısına yakın olmak için taşındığı Londra'ya düğün hediyesi olarak yolladı. Longfellow, kızlarıyla ve yazmakta olduğu uzun bir şiiriyle fazlasıyla meşgul olduğundan daha iyi bir hediye düşünememişti. Nahant'taki yokluğunuz bir ev yıkıldığında sokakta kalan boşluk gibi hissedilecek. Longfellow, Dante gibi yazmaya başladığını fark etmişti. Charles Eliot Norton'la William Dean Howells, Avrupa'dan dönerek Longfellow'un çevirisinin tamamının notlarının yazılmasına yardım ettiler. Hala yabancı diyarlarda yaşadıkları maceraların heyecanı içinde olduklarından arkadaşlarına Naskin Carlyle, Tennyson ve Browning ile ilgili öyküler anlatmaya söz verdiler. Bazılarının yazıdan çok sözle anlatılması daha iyiydi. Lowell kahkaha atarak sözlerini kesti. ''Yani sana hiç ilginç gelmiyor mu?'' diye sordu Charles Eliot Norton. ''Ama Norton'' dedi Holmes. ''Ama Howells
Okyanusu geçmemiş olsak da hiçbir ölümlünün yazamayacağı bir yolculuk yapmış olan bizleriz. Sonra Norton'la Howells'ı anlatacaklarını asla kimseye söylemeyeceklerine yemin ettirdi. Dante kulübü toplantılarına son vermek zorunda kaldığında, işleri bittiğinde Holmes Longfellow'un üzgün olabileceğini düşündü. Bu yüzden Norton'un Shady Hill'deki evinde cumartesi akşamları buluşmalarını teklif etti. Orada Norton'un yaptığı Dante'nin Beatrice'e olan aşkını anlattığı La Vita Nova'sının yeni hayat çevirisini tartışabilirlerdi. Kimi geceler küçük gruplarına Edward Sheldon da katıldı. İtalya'da 1-2 yıl okumayı planlayan Sheldon, Dante'nin şiirlerini ve yazılarını topluyordu. Lowell'da yakın zamanda kızı Mabel'ın 6 aylık bir İtalya turuna çıkmasına izin vermişti. Yayın evinin idaresinin J.R. Osgood'a devrini kutlamak için yılbaşında gemiyle oraya gidecek olan Fields'ler ona eşlik edeceklerdi. Bu arada Fields, Longfellow'un Dante Alighieri'nin İlahi Komedya çevirisini yayınlamaya başlamadan önce Boston'un ünlü Union Club'ında bir ziyafet düzenledi. 3 ciltlik çeviri kitapçılara ulaştığında mevsimin edebi sansasyonu olacaktı. Ziyafet günü Oliver Wendell Holmes öğle sonrasını Craig konağında geçirdi. George Washington Green de Rhode Adası'ndan gelmişti. "Evet evet," dedi Holmes Green'e, yazarın ikinci romanının çok satması hakkında konuşurlarken. "En önemlisi bireysel okuyuculardır. Çünkü asıl eleştirmenler onlardır. Yazmak en güçlülerin sağ kalması değil, geriye kalanların sağ kalabilmesidir. Eleştirmen dediğin nedir ki? Beni kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna katlanamazsam her şeyi hak ediyorum demektir." "Bugünlerde Lowell gibi konuşmaya başladın," dedi Green gülerek. "Galiba haklısın." Green buruşuk boynunu saran beyaz kravatını titrek parmağıyla gevşetti. "Biraz hava almam gerek," dedi öksürerek. "İstersen seni muayene edeyim, Green." Holmes, Longfellow'un yola çıkmaya hazır olup olmadığına bakmak için yanına gidecek oldu. "Hayır, hayır, yapma," diye fısıldadı Green. "O işini bitirene kadar dışarıda bekleyelim." Ön bahçenin yolunun yarısındalarken Holmes, "İnanır mısın Green, Dante'nin komedyasını ikinci kez okumaya başladım," dedi. "Peki bütün o yaşadıklarımız sırasında yaptığın işin değerinden kuşkuya düştüğün oldu mu hiç? O süreçte bir şeylerin gittiğini hiç düşünmedin mi?" Green kısık gözlerini kapadı. "Sizler hep Dante'nin öyküsünün gelmiş geçmiş en büyük kurgu eser olduğuna inandınız. Oysa ben Dante'nin o yolculuğu cidden yaptığına inandım. Tanrı'nın ona ve şiire bu armağanı verdiğine inandım." "Hala da inanıyorsun değil mi?" dedi Holmes. "Her zamankinden de fazla, Doktor Holmes." Gülümsedi, dönüp Longfellow'un çalışma odasının penceresine baktı. "Her zamankinden de fazla." Craig konağının lambaları kısıldı. Longfellow merdiveni çıktı. Giotto'nun yaptığı Dante portresinin yanından geçti. Portrenin zarar görmüş tek gözü etkileyiciliğini azaltmıyordu. Longfellow o gözün belki de gelecek olduğunu düşündü. Ama diğer gözde Dante'yi harekete geçirmiş olan Beatrice'in güzelliğinin gizemi kalacaktı. Longfellow kızlarının dualarını dinledi. Sonra Alice Mary'nin nezle olmuş iki küçük kız kardeşi Edith ve Annie Allegri ile bez bebeklerini yatırmasını izledi. "Ne zaman eve döneceksin baba?" "Bu gece geç dönerim Edith. Sen uyumuş olursun." "Konuşma yapmanı isteyecekler mi? Başka kimler olacak?" diye sordu Annie Allegra. "Söylesene." Longfellow sakalını sıvazladı. "Kimleri saydım tatlım?" "Çok az kişiyi baba." Yorganının altından not defterini çıkardı. "Bay Lowell, Bay Fields, Dr. Holmes, Bay Norton, Bay Howells, Annie Allegra, küçük bir insanın büyük insanlara dair anıları adlı bir kitap yazmaktaydı. Tickner and Fields'dan yayınlatmaya karar verdiği kitaba Dante ziyafetiyle başlamaya karar vermişti. "Tamam," diye sözünü kesti Longfellow. "Şunları da ekle. Bay Green, dostun Bay Sheldon ve tabii ki Fields'ın dergisinde yazan ünlü eleştirmen Bay Edwin Whipple. Annie Allegra imla hatası yapmadan yazmaya başladı. Sizi seviyorum canım kızlarım dedi Longfellow her birini alnından öperken. Sizi seviyorum çünkü kızlarımsınız. Annenizin de kızlarısınız çünkü o da sizi seviyordu, hala da seviyor. Kızlar parlak yorganlarını aynı anda üstlerine çektiler. Longfellow onları sessiz ve güvenli gecede bırakarak gitti. Pencereden dışarıya ahıra baktı. Ahırın önünde Fields'ın yeni arabası beklemekteydi. Durmadan araba alıyordu sanki. Fields'ın yeni aldığı yaşlı savaş atı bir su birikintisinden su içmekteydi. Yağmur başlamıştı, gece yağmuru. Çiseleyen bir Hristiyan yağmuru. J.T. Fields için Boston'dan Cambridge'e, sonra tekrar Boston'a arabasıyla gitmek epey zahmetli olsa gerekti. Ama çok ısrar etmişti. Fields ile Lowell'ın karşısında oturan Holmes ile Green aralarında Longfellow'a epey yer açmışlardı. Longfellow arabaya binerken ziyafette konuklara bir konuşma yapmasının istenmeyeceğini umdu. Ama eğer istenirse dostlarına onu getirdikleri için teşekkür edecekti. Tarihsel not. Uluslararası ün kazanmış ilk Amerikan şairi olan Henry Wadsworth Longfellow 1865'te Cambridge, Massachusetts'teki evinde bir Dante çeviri kulübü kurdu. Şair James Russell Lowell'la Dr. Oliver Holmes, tarihçi George Washington Green ve yayıncı James T. Fields Longfellow'la el ele vererek Dante'nin İlahi Komedyası'nın ilk eksiksiz Amerikan çevirisini yapmaya giriştiler. Hem akademik çevrelerde Yunan ve Latin egemenliğinin sürmesini arzulayan tutucu edebiyatçılarla hem de Amerikan edebiyatının yerel yazarlarla sınırlı kalmasını savunan yerel kültür akımıyla mücadele ettiler. Bu akımı Longfellow'un arkadaşı Ralph Waldo Emerson başlatmıştı. Her zaman savunucusu olmasa da. 1881'de Longfellow'un Dante Kulübü Amerikan Dante Derneği adıyla resmileşti. Longfellow, Lowell ve Charles Eliot derneğin ilk üç başkanı oldular. Her ne kadar bu akımdan önce komedyanın İngiliz basımlarını okuyan bazı Amerikalı entelektüeller Dante'den etkilenmiş olsalar da halk Dante'nin şiirinden habersizdi. Komedyanın Amerika'daki ilk İtalyanca baskısının ancak 1867'de Longfellow'un çevirisinin basıldığı sene yayımlanmış olması, Dante'ye duyulan ilginin artma sebebi konusunda bir fikir verebilir. Bu romanda Dante yorumlanırken karakterler hakkındaki popüler kanılardan çok tarihsel gerçeklere sadık kalınmaya çalışılmıştır. Dante Kulübü romanının bazı kısımlarındaki tasvir ve diyaloglarda Dante Kulübü üyelerinin ve çevresindekilerin şiirlerinden, makalelerinden, romanlarından, günlüklerinden ve mektuplarından alıntılar yapılmıştır. 1865'in Boston, Cambridge ve Harvard Üniversitesi'ni canlandırabilmek için Dante Kulübü üyelerinin evlerini ve mahallelerini bizzat gezdim ve ayrıca şehrin tarihçelerini okudum. Haritalarını inceledim. O dönemde yaşamış kişilerin anlatıları, özellikle de Annie Fields'la William Dean Howells'ın yazıları, o gruptakilerin gündelik hayatlarına doğrudan açılan vazgeçilmez birer pencere oldular. Yan karakterleri bile mümkün olduğunca tarihsel kişilerden, anlatılan olaylarda yer alması mümkün insanlardan seçmeye çalıştım. Harvard'dan kovulan İtalyanca öğretmeni Pietro Bacci, aslında Bacci ile yine Boston'da İtalyanca öğretmenliği yapan Antonio Galenga'nın bir karışımıdır. Dante Kulübü'nün iki üyesinin Howells'la Norton'un yazıları grup hakkında çok önemli bilgiler edinmemi sağladı, her ne kadar anlattığım öyküde fazla yer almasalardı. Dante'den ilham alınarak işlenen cinayetlerin tarihte bir benzeri olmasa da polis ve belediye kayıtları iç savaştan sonra New England'da işlenen cinayetlerin ve ayrıca yolsuzluklarla dedektifler ve profesyonel suçlular arasındaki yasa dışı bağlantıların arttığını sergilemektedir. Nicholas Ray kurgusal bir karakterdir ama 19. yüzyıldaki ilk Afrika Amerikalı polislerin karşılaştığı son derece gerçek güçlüklerle yüzleşir. Bu polislerden çoğu iç savaş gazisi melezlerdi. Yaşadıklarına dair genel bilgiler W. Marvin Dulaney'in Amerika'daki Zenci Polisler adlı kitabında bulunabilir. Benjamin Galvin'in savaş deneyimleri 10. ve 13. Massachusetts alaylarının tarihçelerinden ve başka askerlerle, gazetecilerle yapılan birebir görüşmelerden alınmıştır. Galvin'in psikolojisini keşfetmemde özellikle Eric Dean'in yakın zamanda yayımlanan çalışması Cehennemin Tepesinde Sarsılmak etkili oldu. Bu çalışmada iç savaş gazilerinde görülen ve travma sonrası stresten kaynaklanan sorunlar irdelenir. Romandaki karakterlerin yaşadığı gizemli macera her ne kadar tamamen kurgusal olsa da şair James Russell Lowell'ın ilk biyografilerinden birindeki bir anekdottan bahsetmek isterim. Bir çarşamba akşamı Fanny Lowell, Longfellow'un Dante Kulübü toplantısına gitmek üzere evinden çıkan kocasının yanına av tüfeği almasında ısrar etmiş. Sebep olarak da Cambridge'de giderek artan suç oranını göstermiş. Teşekkür. Bu proje, büyük bir şans eseri Lino Pertile, Nick Lollardo ve Harvard İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Bölümü tarafından yönetilen akademik bir araştırmaya dayanıyor. Tom Techols bana edebiyat tarihindeki bu eşsiz anı daha da fazla keşfederek kurgusal bir anlatı yazmamı öneren ilk kişi oldu. Dante Kulübü'nün taslaktan roman haline gelişindeki en büyük etken iki yetenekli ve destekleyici profesyoneldir. Muhteşem çalışkanlığı, yaklaşımı ve dostluğuyla kısa sürede kitapla içindeki karakterler kadar bütünleşen menajerim Susan Glock ile kendini bu romanı sabırla, yardımseverce ve saygıyla düzeltip yönlendirmeye adayan editörüm John Karp. Kitabın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına ona katkıda bulunan ve teşekkürü hak eden çok sayıda kişi oldu. Yazdıklarımı, okudukları ve tavsiyeler verdikleri için teşekkür etmek istediğim insanlar var. Julia Green'e, her yeni fikirde ve engelde hep yanımda olduğu için, Scott Weiniger'a, ebeveynlerim Susan ve Warren Pearl ile kardeşim Ina, benden hiçbir konuda zamanlarını ve enerjilerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. Teşekkürü borç bildiğim diğer kişilerse, yazdıklarımı okuyan Toby Ast, Peter Hawkins, Richard Hurwitz, Jean Koo, Julie Park, Cynthia Posillico, Lino ve Tom. Çeşitli konularda danışmanlık yapan Lincoln Kaplan, Leslie Falk, Mikah Green, David Korzenik ve Keith Polyakov. Anne Godoff'a beni hep desteklediği için teşekkürler. Ayrıca Random House yayın evinden Janet Cook, Todd Doughty, Janelle Duryea, Jake Greenberg, Ivan Held, Carol Lowenstein, Maria Massey, Libby McGuire, Tom Perry, Alison Salzman, Carol Schneider, Evan Stone ve Veronica Windows'a, Modern Kütüphane'den David Abershoff'a, ICM'den Richard Abate'ye, Ron Bernstein, Margaret Holton, Karen Canyon, Betsy Robbins ve Caroline Sparrow'a, William Morris'ten Karen Gerwin ile Emily Nurkin'e, ayrıca projeye azmiyle ve yaratıcı bakış açısıyla katkıda bulunan Courtney Hodel'a teşekkür etmek istiyorum. Araştırmalarıma Harvard ve Yale kütüphaneleri, John Nordell, J. Chesley Matthews, Jim Shee ve evlerini eski adıyla Elmwood'u Kim Tishok'un rehberliğinde incelememe izin veren Neil ve Angelica Rudenstein katkıda bulundu. Adli entomoloji konusundaki muazzam yardımlarından dolayı Rob Hall, Neil Haskell, Boris Kondreif, Daniel Moello, Morten Starsky, Jeffrey Wells ve Ralph Williams'a ayrıca özellikle verdiği bilgiler ve yaratıcılığı için Mark Benicki'ye teşekkür etmek istiyorum. Longfellow'un evinin bakımını yapan kişilere özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. O ev ki içinde bir zamanlar Dante Kulübü ile onun mirasını ve ruhunu devralan Amerikan Dante Kulübü'nün toplantıları yapılmıştı. Kitabın sonu 28 Mayıs 2005, sayfa 478.